Ayrım 9.
Sayfa 109. Koyu gölgede aşağıya bakar. Benim için plastik torbayı yukarıya çekmek kolaydı. Jojo'nun ancak boynuna geliyordu, başı dışarıda kaldı. Bir başka çare de önce başını sokmak olacaktı ama bu da sorunu çözmeyecekti çünkü o zaman da ayakları dışarıda kalırdı. Tek çözüm dizlerini büktürmek olurdu ama birkaç tekme atarak ona ne kadar yardımcı olmaya çalıştımsa da katılaşmış olan bacakları bükülmemekte direniyordu. Sonunda başardığım zaman hem bacaklar hem de torba birlikte bükülmüştü. Kımıldatmak hala güçtü ve başı eskisinden de kötü çıkıyordu. "Senden gerçekten de kurtulmayı ne zaman başaracağım Jojo?" dedim ona. Onu her çevirişimde o salak yüzü karşımda buluyordum. Kibar bıyıklar, brilyantinle yapıştırılmış saçlar, boyun bağının, bir kazağın yani modayı hala izlediği yıllardan kalma bir kazağın altında kabartı yapar gibi torbanın altından kabaran düğümü. Belki de Jojo o yılların modasına yetişmekte biraz geç kaldı. Artık hiçbir yerde modası kalmadığı zaman yetişti. Ama çocukken böyle giyimli, böyle saçlı adamları brilyantinlerinden tutun da yumuşak yüzlü siyah deri ayakkabılarına kadar kıskandığı için bu görünümü şanslılıkla özdeşleştirmiş ve bir kez şansı yaver gidince de çevresine bakıp benzemeye çalıştığı adamların artık öyle bir görünüm içinde olmadıklarını göremeyecek kadar kendi başarısına dalmıştı. Brilyantin iyi yapıştırıyordu. Torbaya sokmak için başını bastırdığım zaman bile tepesindeki saçlar yüz yuvarlak duruyor, bölünürse de yay gibi duran tutamlara bölünüyordu ancak. Boyun bağının düğümü biraz eğrilmişti. Hiç düşünmeden düzeltmeye davrandım. Sanki boyun bağı yamuk duran bir ceset düzgün duranınkinden daha çok dikkat çekermiş gibi. "Başından geçirmek için başka bir torba daha gerek sana," dedi Bernadette. Bu kızdaki zekanın onun gibi geçmiş olan birinden beklenmeyecek kadar üstün olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Sorun şuydu ki bu büyüklükte bir plastik torba daha bulamıyorduk. Mutfaktaki çöp kutusu için bir torba vardı yalnızca. Başını saklamaya pekala yetecek portakal rengi küçük bir torba. Ama bunun başı daha küçük bir torbaya konmuş bir insan gövdesi olduğu gerçeğini saklamaya yetmiyordu. Ama ne olursa olsun bu bodrumda daha fazla kalamazdık. Ortalık aydınlanmadan Jojo'dan kurtulmalıydık. Zaten 2 saattir onu benim üstü açılır arabamda 3. bir yolcu gibi sanki canlıymışçasına taşıyıp duruyorduk. Ve zaten çok kişinin dikkatini çekmiştik. Örneğin tam biz onu ırmağa atmak üzereyken Bersi Köprüsü daha demin bomboş görünüyordu. Sessizce yanımıza bizi durdurarak bakmak isteyen o 2 bisikletli polis geldi. Bernadette ile ikimiz hemen Jojo'nun sırtına vurmaya başlamıştık. Jojo korkuluğun üzerine yığılmıştı. Başı ve kolları korkuluktan aşağı sarkıyordu. Ben de bağırıyordum. "Hadi çıkar hepsini. Monbiyo, açılırsın." İkimiz iki yana geçip kollarını boynumuza doladıktan sonra arabaya taşıdık. Tam o sırada cesetlerin karnında biriken gaz gürültülü bir biçimde dışarı çıkıyor. İki polis kendilerini tutamayıp gülüyorlar. Ölü Jojo'nun çok nazik tavırlı olan canlı Jojo'dan çok farklı olduğunu düşündüm. Yaşıyor olsaydı bu kadar cömert olmaz. Onu öldürmek suçundan giyotine gitme tehlikesiyle karşı karşıya olan iki arkadaşını kurtarmaya gelecek kadar cömert davranmazdı. Sonra plastik torba ile gaz bidonunu aramaya başladık. Şimdi tek yapılacak iş bir yer bulmaktı. Paris gibi büyük bir kentte olanaksız görünüyor ama bir ceset yakmaya elverişli bir yer bulmak saatler alabilir. Fontainebleau'da bir orman yok mu diye soruyorum arabayı çalıştırarak gene yanıma oturmuş olan Bernadette. Hangi yoldan gideceğimi söyle, yolu sen biliyorsun. Belki de güneş gökyüzünü griye boyadığı zaman sebze taşıyan kamyonların ardı sıra kente döneriz diye düşünmüştüm. Gürgen ağaçlarının ortasındaki açıklıkta pis kokulu bir kömür parçasından başka hiçbir şey kalmayacaktı. Benim geçmişimdendi. Şunu da söyleyeyim, sanki hiç olmamış gibi bütün geçmişimin yanıp kül olduğuna kendimi inandırmam için bir fırsat olabilirdi bu. Geçmişimin yükünü omuzlarımda kaç kez duyumsamıştım. Kendilerine maddi manevi borcum olduğunu düşünen pek çok kişi vardı. Örneğin Macao'daki Yeşim Taşı bahçesindeki kızların ana babaları. Bundan söz ediyorum çünkü yakanızı kurtaramayacağınız ilişkiler içinde Çinli bir aileyle ilişkiden kötüsü olmaz. Oysa kızları kiralarken kendileri ve aileleriyle açık açık pazarlık etmiştim. Aileleri çıkıp çıkıp gelmesinler diye onlara peşin ödeme yaptım. Hepsi liman bölgesinde yaşadığı halde sanki köyden geliyorlarmış gibi yüzlerinde şaşkın bir ifadeyle balık kokan sepetlerle beyaz çoraplı bir diri bir kemik analar babalar geliyorlardı. Daha önce de söylediğim gibi geçmişin ağırlığını duyumsadığım zamanlar ondan kurtulma umuduna kapılmıştım. İş, eş, kent, kıta değiştirmeyi, hatta alışkanlıklara, dostlara, uğraşa, müşterilere varıncaya kadar her şeyi değiştirene kadar kıtadan kıtaya dolaşmak. Hata etmiştim ama bunu anladığımda artık çok geç olmuştu. Çünkü böyle yaparak arkamda geçmişler biriktirmiştim yalnızca. Geçmişlerimin sayısını arttırmıştım. Bir tek hayatı bile her zaman yanımda taşıyamayacak kadar yoğun, dallı budaklı ve karma karışık bulurken siz bir de onca hayatı düşünün. Her birinin tek tek geçmişleri dışında birbirleriyle iç içe girmeyi sürdüren hayatların geçmişlerini. Her seferinde aman ne güzel, kilometre göstergesini sıfıra getireceğim, kara tahtayı sileceğim. Demek iyi, hoş da yeni bir ülkeye vardığım günün ertesi sabahı bu sıfır öyle çok sıfırlı bir sayıya dönüşüyordu ki göstergeye sığmıyor, kara tahtayı bir baştan bir başa insanlar, yerler, sevgiler, nefretler, yanlışlıklar dolduruyordu. Tıpkı o gece ağaç gövdelerinin kayaların arasını tarayan farlarımızla Jojo'yu yakacak bir yer ararken Bernadette parmağıyla benzini göstergesini işaret ettiği zamanki gibi. Buraya bak, sakın bana benzinimiz bitti deme. Haklıydı. Kafam öyle çok şeyle doluydu ki benzin deposunu doldurtmayı unutmuştum. Şimdi bütün benzin istasyonlarının kapalı olduğu bir saatte kendimizi çalışmayan bir arabayla neresi olduğu belirsiz bir yerde bulma tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Bereket versin henüz Jojo'yu tutuşturmamıştık. Onu yaktığımız yerin biraz ötesinde arabamız dursaydı, benim olduğu hemen anlaşılacak bir arabayı ardımızda bırakıp yaya olarak kaçamazdık. Bir başka deyişle yapabileceğimiz tek şey, Jojo'nun mavi takım elbisesine, armalı ipek gömleğine dökeceğimiz gazı benzin depomuza boşaltmak ve olabildiğince hızlı gazlayıp kente dönmek, ondan kurtulmak için başka bir plan yapmaya çalışmaktı. Ne zaman başım sıkışsa kendimi kurtarmayı başarmışımdır. Kötü durumlardan olduğu kadar iyi durumlardan da. Demek iyi hoş da geçmiş Tenya gibi durmadan büyüyor. Onu kıvrım kıvrım içimde taşıyorum. İster İngiliz ya da Türk usulü tuvaletleri olsun, ister hapishane tenekelerine, hastane ördeklerine, kamp helalarına ya da başını uzatacak bir yılanın, bir keresinde Venezuela'da başıma geldi çünkü, bulunmadığından emin olmak için çevreye iyice baktıktan sonra çalıların arasında olsun, her ne kadar bağırsaklarını boşaltmaya çalıştımsa da halkalarını hiç yitirmedi. İnsan adını nasıl değiştiremezse geçmişini de değiştiremez. Şimdi hiç anımsamadığım adlarla kim bilir kaç pasaport aldım ama herkes bana hala İsveçli Rodi der. Nereye gittimse, kendimi nasıl tanıttımsa her zaman kim olduğumu, ne yaptığımı bilen biri çıkmıştır. Aradan geçen yıllara, özellikle de Sterna gemisindeyken çıkan tifo hastalığı sırasında taşıdığımız yükü düşünerek kıyıya yaklaşamadığımız, hatta telsizle yardım isteyemediğimiz için kafamdaki saçlar döküleli, kafam bir greyfurt gibi sararalı beri görünüşümün çok değişmiş olmasına karşın. Her neyse. Bütün öykülerden çıkan sonuç bir kişinin yaşadığı hayatın tek tek dokuma iplikleri ayrımsanamayan, keçeleşmiş bir battaniye gibi tek biçim ve sımsıkı dokulu bir hayat, tek bir hayat oluşturduğudur. Böylece sıradan bir günün sıradan bir ayrıntısı üzerinde, çinko bir kabın içinde bana bir batınlık, yeni doğmuş timsah satmak isteyen Senegalli'nin ziyareti üzerinde rastgele duruyorsam, bu küçük, önemsiz öykücüğüm bile yaşadığım her şeyi, bütün geçmişimi, boşuna arkamda bırakmaya çalıştığım çeşitli geçmişleri, artık demir atmaya karar verdiğim tropikal balıklar için bir akvaryum ile sakin bir uğraş edindiğim bu yerde, her şeyden çok bir balığı bir gün bile ihmal edemeyeceğim için, benim yaşımdaki bir adamın, kadın meselesinde başını yeni belalara sokmak istememe hakkına sahip olduğu için sakin bir hayat yaşamak zorunda olduğu, Paris banyosundaki bu avlulu küçük evde bile süren topyekün bir hayatın, benim hayatımın içinde sonunda eriyen bütün hayatları içerdiğinden emin olabilirim. Bernadette başka bir öykü. Bernadette konusunda tek bir hata bile yapmadığımı söyleyebilirim. Jojo'nun Paris'e döndüğünü, beni aradığını öğrenir öğrenmez bir an bile gecikmeden onun peşine düştüm. Böylece Bernadette'i buldum. Onu kendi yanıma çekmeyi başardım. Bu işi ikimiz planladık. Jojo hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Tam uygun anda perdeyi çekip açtım. Birbirimizin izini kaybettiğimiz onca yıldan sonra ilk gördüğüm şey Bernadette'in beyaz dizlerinin arasında piston gibi gidip gelen Jojo'nun kocaman kıllı poposu ile yastığın üzerinde Bernadette'in biraz solgunca yüzünün yanında bana vurma fırsatı verecek biçimde yerini 90 derece değiştiren düzgün taranmış saçlarının toplandığı başının arkasıydı. Her şey en çabuk, en temiz biçimde gerçekleşti. Ona başını çevirip beni tanıyacak, bu eğlencesini bozmaya gelenin kim olduğunu öğrenecek, belki hatta yaşayanların cehenneminden ölülerin cehennemine göçtüğünü anlayacak zamanı vermeden. Onun ancak ölmüş biri olarak yüzünü görmek benim için daha iyiydi. Ona "Oyun bitti orospu çocuğu" demekten kendimi alamadım. Neredeyse sevgi dolu bir sesle. O sırada Bernadette onu güzelce giydiriyordu. Yumuşak derisi, kaliteli ayakkabıları da dahil olmak üzere. Çünkü sanki ayakların üzerinde duramayacak kadar sarhoşmuş gibi yaparak dışarıya taşımak zorundaydık. Yıllar önce Chicago'da ilk tanışışımızı düşündüm. Bayan Mikonikos'un dükkanının Sokrates büstleriyle dolu arka odasında sahte yangından aldığım sigorta parasını onun küflü makinelerine yatırdığımı. Jojo ile o felçli nimfo manyağın beni avuçlarına aldıklarını anladığım zamanı. Evvelsi gün kumulların üzerinden buz tutmuş göle bakarken yıllardır tatmadığım bir özgürlük duygusu tattım. 24 saat dolmadan çevremdeki uzay gene kapandı ve Yunan mahallesi ile Polonya mahallesi arasındaki pis kokulu evlerde kararlaştırıldı her şey. Hayatım da böyle şu ya da bu yöne bir düzine dönüm noktası oldu ama o günden sonra ondan intikam almaya çalışmayı hiç bırakmadım. O günden sonra uğradığım kayıpların listesi yalnızca arttı. Şimdi bile ucuz kolonya kokusunun arasından cesedinin kokusu yükselmeye başlayınca aramızdaki oyunun henüz bitmediğini, ölü Jojo'nun yaşayan Jojo'nun sık sık yaptığı gibi beni gene mahvedebileceğini anladım. Aynı anda pek çok öykü birden anlatıyorum. Çünkü benim derdim öykünün çevresini. İstesem anlatabileceğim, belki zaten de anlatacağım ya da kim bilir belki bir başka vesileyle zaten anlatmış olduğum başka öykülerle doyma noktasına getirmek ve size orada belki yalnızca benim ömrüm demek olan öykülerle dolu bir alan yaratmak. İçinde her yöne tıpkı uzayda olduğu gibi hareket edebileceğiniz ve daha önce başka öyküler anlatılmadan anlatılamayacak bir öykü bulacağınız, böylece hangi yer ve andan yola çıkarsanız çıkın hep aynı yoğunlukta anlatı malzemesiyle karşılaşacağınız bir alan. Aslında asıl anlatının dışında bıraktığım şeylere üç boyutuyla baktığım zaman bütün yönlere doğru dağılan orman gibi bir şey görüyorum. O orman öylesine sık ki hiç ışık geçirmiyor. Bir başka deyişle bu kez burada öne çıkarmayı yeğlediğim malzemeden çok daha zengin bir malzeme. Böylece benim öykümü izleyen kişinin ırmağın sayısız küçük dereciklere ayrıldığını ve kendisine asıl olayların ancak en son yankı ve titreşimlerin ulaştığını görünce biraz aldatılmış gibi bir duyguya kapılırsa hiç şaşmam. Ama anlatıya başladığım zaman yaratmayı amaçladığım etkinin bu olmadığı da söylenemez. Ya da şöyle söyleyelim. Yaptığım iş, anlatı sanatının bir hilesini, yani elimin altındaki anlatı olanaklarının hep biraz daha altında kalmamı gerektiren sıkı ağızlılık kuralını kullanmak. Ki bu, yakından bakılırsa gerçek bir zenginlik, somut ve engin bir zenginlik belirtisidir. Yani anlatılacak tek bir öykümün olduğunu varsayalım. Bütün patırtıyı o öykün üzerinde koparmak, önemini gösterme telaşı içinde onu beceriksizce çarçur edecekken sınırsız anlatı malzemesi olduğu zaman o malzemeyi hiç acele etmeden yansızca ele alma. Hatta hafifçe canım sıkılıyormuş gibi bile yaparak ikinci derecede önemli öykücükler ile önemsiz ayrıntılar üzerinde durma lüksünü kendime tanıma durumunda olmak anlamında. Küçük kapının her gıcırdayışında, çünkü su depolarının bulunduğu bahçenin dibindeki ardiyedeyim, acaba hangi geçmişimden birinin gelip burada bile beni aradığını merak ediyorum. Belki daha dünkü geçmişimden, bu banyodan biri elinde yeni yıl kartı ile ev ev dolaşıp bahşiş toplamaya Ekim'de başlayan, öteki iş arkadaşlarının aralık bahşişini kendisine vermedikleri için tek kuruş bile alamadığını söyleyen o bastı bacak Arap çöpçü. Ama daha uzak geçmişten gelip Röydi'yi arayan ve bu çıkmazdaki küçük kapıyı bulan biri de olabilir. Valeli kaçakçılar, Katangalı ücretli askerler, Varadero gazinosunun ve Fulgencio Batista zamanının krupiyeleri. Geçmişlerimin hiçbirinde Bernadette'in bir yeri yok. Bernadette beni böyle Jojo'yu ortadan kaldırmak zorunda bırakan ikimizin arasındaki eski hesap konusunda hiçbir şey bilmiyor. Belki de onu kendisi için, Jojo'nun onu içine sürüklediği hayat konusunda bana anlattığı şeyler için öldürdüğümü sanıyordu. Bir de kuşkusuz, henüz cebimde saydığımı söyleyemesem de hiç de azımsanmayacak para için. Bizi bir arada tutan şey bu ortak çıkarımızdı. Bernadette her şeyi hemen çakan bir kız. Bu pisliğin içinden ya birlikte çıkmayı başaracaktık ya da her ikimizin de sonu gelecekti. Ama kuşkusuz Bernadette'in kafasının gerisinde başka bir şey vardı. Onun gibi bir kız hayatta başarmak istiyorsa işini bilen bir adama güvenebilmek zorundadır. Jojo'dan kurtulmak için beni kullandıysa onun yerine koymak için kullandı. Geçmişimde daha böyle bir sürü öykü vardı ve benim için hepsi de tam anlamıyla birer kayıptı. İşte bu yüzden bu işten çekildim ve bir daha da bu işe girmek istemedim. İşte böyle. Jojo'yu 2 dirhem bir çekirdek giyinmiş halde üstü açık arabamın arkasına oturttuktan sonra Bernadette de ben motoru çalıştırırken öne benim yanıma yerleşip onu tutmak üzere bir kolunu arkaya uzattıktan sonra tam gece dolaşmalarına çıkacağımız sırada birden sol bacağını vites kolunun üzerinden aşırtıp benim sağ bacağımın üzerine koyuyor. Bernadette diye bağırıyorum. Ne yapıyorsun? Bana açıkladığına göre ben odaya daldığımda yarıda kesemeyeceği bir şeyi yarıda kesmek zorunda kalmış. Hangimizle olursa olsun o işe kaldığı yerden başlayıp sonuna kadar gitmeliymiş. Bu arada bir eliyle ölüyü tutarken öteki eliyle de benim düğmelerimi çözüyordu. Üçümüz Saint-Antoine varoşundaki bir araba parkında o küçücük arabanın içine sıkışmıştık. Eğilip bükülerek uyumlu diyebileceğim bacak hareketleriyle ata biner gibi dizlerimin üzerine oturdu ve göğsüyle beni neredeyse boğuyordu. Tam bir toprak kayması. Bu arada Jojo üzerimize yığılıyordu ama Bernadette onu kenara itmeyi ihmal etmiyordu. Ölü adamın yüzüyle yüzü arasında ancak 5-10 santimetre uzaklık vardı. Jojo açılmış gözlerinin aklarıyla ona bakıyordu. Bana gelince böyle habersiz yakalandığım için bedensel tepkilerim dehşetten donup kalmış, kafamdan çok kendi doğal seyrini izler, her şeyi düşünen Bernadette olduğu için neredeyse hiç kımıldamak zorunda kalmadan onu izlemeyi yeğlerken. Evet, işte o zaman burada ölü adamın gözü önünde yaptığımız şeyin Bernadette'in özel bir anlam yüklediği bir tören olduğunu anladım. Yumuşak vantuz gibi bir şeyin kapandığını duyumsadım ve ondan kendimi kurtaramadım. Yanlış anladın sen kızım demek istedim ona. Şu ölü adam başka bir hikaye yüzünden öldü. Seninle ilgisi yok. Henüz bitmemiş olan bir hikaye. Jojo ile aramızda o bitmemiş hikayede başka bir kadının olduğunu, bir hikayeden başkasını atlıyorsam öteki kadın ile Jojo'nun beni yok etmek için birleştiklerini öğrenip kaçtığım ilk günkü gibi hep o hikaye ile kaçışımın çevresine dönüp durduğum için oluyor bu. Er ya da geç o hikayeyi nasıl olsa anlatacağım ama bütün öteki hikayelerin arasında hiçbirini ötekinden daha önemli göstermeden, içine hatırlamanın ve hikaye etmenin hazzı dışında herhangi başka bir tutku katmadan anlatacağım. Çünkü kötülüğü hatırlamak bile, o kötülük iyilikle demeyeceğim ama çeşitlilikle, uçucu, değişebilir olanla, yani bir başka deyişle iyi diyebileceğim bir şeyle, yani olaylar uzaktan görüp onları geçmiş bir şey olarak anlatma zevkiyle karıştığı zaman bir zevk olabilir. Bu işten kurtulduktan sonra bunu anlatmak da çok eğlenceli olacak dedim Bernadette. Plastik torbanın içindeki Jojo ile birlikte asansöre binerken. Planımız onu çatı kat terasından aşağı dar bir avluya atmaktı. Ertesi sabah onu orada bulanlar intihar ettiğini ya da hırsızlık yaparken ayağını kaydığını düşüneceklerdi. Ya öteki katlardan biri asansöre biner de bizi bu torbayla birlikte görürse? Tam çöpleri dışarı çıkaracağım sırada asansörün yukarıdan çekildiğini söylerdim. Aslında birazdan gün ağaracaktı. Olabileceklerin hepsini önceden düşünebiliyorsun dedi Bernadette. Kaçakçılık trafiğinin bütün kilit noktalarındaki kentlerde adamları olduğu günlerde onca yıl Jojo'nun çetesini kollamak zorunda kalmış olan ben böyle olmasaydım nasıl başarırdım demek isterdim ona. Ama benim hatam yüzünden kaybettikleri şeyi geri almamı isteyen, beni bu geceyi plastik bir torbanın içindeki eski bir dostuma güvenli bir yere aramakla geçirmek zorunda bırakan şantajlar yapmaktan geri durmayan Jojo ile öteki kadının bütün geçmişini anlatmam gerekecekti. Senegalli meselesi de öyle. O ziyaretin ardında başka bir şey var diye düşündüm. Timsah almıyorum. John Home dedim ona. Hayvanat bahçesine git, ben başka şeyler alıp satıyorum. Çarşıdaki dükkanlara, insanların evlerindeki akvaryumlara uzak ülkelerden gelme balıklar, bilemedin kaplumbağalar. Ara sıra iguana da soruyorlar ama ben elimde bulundurmuyorum. Çok nazik hayvanlar. Çocuk 18'inde olmalıydı. Put gibi duruyordu. Bıyıkları ve kirpikleri portakal yanakların üzerinde siyah tüy gibiydi. Seni kim gönderdi söyler misin diye sordum ona. Çünkü Güneydoğu Asya söz konusu olduğu zaman hep kuşkulanırım ve böyle olmam da nedensiz değildir. Küçük hanım Sibyl diyor. Kızımın timsahlarla ne işi var diye bağırıyorum. Doğru, bir süredir kendi başına yaşıyor ama ne zaman onunla ilgili bir haber alsam tedirgin oluyorum. Nedenini bilmiyorum. Çocuk düşüncesi bende her zaman vicdan azabı gibi bir şey uyandırmıştır. Böylece Kriçi alanında bir kutunun içinde Sibyl'in Amerikan timsahlarıyla bir numara yaptığını öğreniyorum. İlk anda bu haber bende öylesine kötü bir izlenim yarattı ki daha başka ayrıntı sormadım. Gece kulüplerinde çalıştığını biliyordum ama bir timsahla kendini halka sergilemek bir babanın kızı için düşünebileceği en son gelecekmiş gibi görünüyor bana. Hiç değilse benim gibi protestan olarak yetiştirilmiş bir babaya. Adı ne oranın şu büyük gece kulübünün diye soruyorum sarararak. Gidip kendi gözümle görmek isterim. Bana gece kulübünün küçük bir kartını uzatıyor. Sırtımdan derhal soğuk bir terin boşaldığını duyuyorum. Çünkü Nouvelle Titania adı bana tanıdık bir ad gibi geliyor. Hem de çok tanıdık. Yeryüzü yuvarlağının bambaşka bir bölgesinin anıları arasında olsa bile. Kim işletiyor orayı diye soruyorum. Evet, yöneticisi, patronu. Ha, Madame Tatrescu'yu soruyorsunuz. Timsah yavrularını alıp gitmek için çinkoyu yerden alıyor. Yeşil pulların, pençelerin, kuyrukların, açılmış ağızların birbirine girdiği bir yumağa bakıyordum. Beynime bir sopa yemiş gibi oldum. Kulaklarım korkunç bir uğultudan, kıyamet borularından başka bir şey duymaz oldu. Sibyl'i pençesinden kurtardığım, iki okyanus aşıp kızıma ve kendime sessiz, sakin bir hayat kurarak izimizi kaybettirdiğim kadının adını duyunca her şey boşuna. Vlada kızını gene bulmuş. Onun aracılığıyla da beni gene avucunun içine almıştı. İçimde nefretlerin en korkuncunu, büyülenmelerin en karanlığını yaratma konusundaki eşsiz yeteneğiyle. Daha şimdiden bana ondan geldiğini hemen bilebileceğim bir haber gönderiyordu. Onun için kötülüğün en hayati öge olduğunu, dünyanın timsahlarla dolu bir çukurdan başka bir şey olmadığını, oradan kurtulamayacağımı bana hatırlatmak için beni sürüngenlerle rahatsız etmek onun işiydi. Aynı biçimde taraçadan eğilerek aşağıya o cüzamlı avlunun dibine baktım. Gökyüzü aydınlanıyordu bile ama aşağıda karanlık hala koyuydu. Jojo boşluktan aşağı ceketinin yenleri kanat gibi açılarak düştükten ve bom diye tüfek patlar gibi kemikleri kırıldıktan sonra yerdeki dağınık lekeyi güç bela görebiliyordum. Plastik torba elimde kalmıştı. Onu oracağı bırakabilirdik ama Bernadette torbayı orada bulurlarsa bu işin nasıl yapıldığını anlayacaklarından korktu. Bu yüzden en iyisi onu götürüp bir yere atmaktı. Giriş katında asansörün kapısını açarken elleri ceplerinde üç adam vardı. Merhaba Bernadette. Bernadette de merhaba dedi. Onları tanıması hiç hoşuma gitmedi. Özellikle giyim tarzları Jojo'nunkine göre çok daha modern de olsa bir aile benzerliğini ele veriyordu. O torbanın içine ne taşıyorsunuz? Durun bir bakalım diyor üçünün en büyüğü. Buyurun bakın boş diyorum ben sakince. Bir elini torbaya daldırıyor. Peki bu ne öyleyse? Yumuşak deri yüzlü siyah bir ayakkabı çıkarıyor. 6. bölüm. Fotokopinin sayfaları burada bitiyor ama senin için önemli olan tek şey okumaya devam etmek. Bir yerlerde bu kitabın bütünü olmalı. Çevreye bakıyorsun, gözlerini arıyorsun ama hemen umudun kırılıyor. Bu büroda kitaplara ham madde gözüyle bakılıyor. Yedek parça, söküp takılacak dişliler. Şimdi anlıyorsun Ludmilla'nın neden seninle gelmek istemediğini. Çizginin öteki tarafına geçmiş olmaktan, kitaplarla okurlara özgü o ayrıcalıklı ilişkiyi yitirmiş olmaktan korkuyorsun. Yazılmış olan bir şeyi bitmiş, son biçimini almış, hiçbir şeyin eklenemeyeceği, hiçbir şeyin çıkarılamayacağı bir nesne olarak görmek yeteneği. Ama Kavadenya'nın böyle bir yerde bile naif okuma umudu taşımayı sürdürmesi senin için bir avuntu oluyor. Yaşlı yayıncı cam bölmenin arkasından görünüyor şu an. Yapış koluna ve ona aşağıdaki koyu karanlıkta Bakır'ı okumak istediğini söyle. Ah! Tanrı bilir nerede. Marana hikayesindeki bütün kağıtlar ortadan yok oldu. Daktilolu nüsa, kimberce, lehçe, Fransızca özgün metinler. Adam toz oldu. Her şey de öyle. Bir gecede. Ondan hiç haber almadınız mı bir daha? Yo, yazdı. Pek çok mektup aldık. Hiçbir anlamı olmayan masallar. Bunları size anlatmaya çalışmayacağım. Çünkü neresinden başlayacağımı bilmiyorum. Bütün yazışmaları okumak için saatler vermem gerek. Onlara bir bakabilir miyim? Bu işi sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu anlayan Bay Kavedenya arşivlerden Marana Hermes dosyasını getirtmeyi kabul ediyor. Vaktiniz var mı? Güzel. Şuraya oturup okuyun. Sonra bana ne düşündüğünüzü söyleyebilirsiniz. Kim bilir? Belki de siz ondan bir anlam çıkarmayı başarırsınız.